Ayrım 15.
Öğrenci her yarı dönem sonunda sınavlardan öğretimince verilen öğretmenin öğreticiliği, kişiliği ve genel tutumu ile ilgili 8-10 sorulu bir sorgu kağıdını doldurur, adını belirtmez, imza atmaz. Öğrencilerin öğretmenlerini değerlendirirken yansız olamayacakları, duygularına kapılarak olduğundan iyi ya da olduğundan daha kötü gösterebilecekleri düşünülebilir. Doğrudur. Ancak tüm öğrencilerin verdiği notun ortalaması ya da değerlendirmesi yanlış olmaz. Aynı öğretmenin başka sınıflarca değerlendirilmesinin de yıl sonunda dökümü yapılınca doğruya en yakın değerlendirme ortaya çıkar. Bu yöntem öğrenci adını ve kimliğini belirtmek zorunda kalmadığı için de daha nesnel olabilmektedir. Hiç kuşkusuz okul yöneticilerinin de öğretmenle ilgili görüş ve düşüncelere hesaba katılır. Bu yöntem ABD'de pek çok yüksek öğrenim kurumunda başarıyla uygulanmakta, her yıl seçilen en başarılı öğretmenleri belirlemede kullanılmaktadır. Birçok sınıfın birkaç yıl boyunca not verdiği bir öğretmen bu yöntemle gerçekçi olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin çoğunluğunun sürekli olarak alaycı, öfkeli, sert veya başarısız bulduğu öğretmen yöneticilerce uyarılabilir, başarılı öğretmenler de ödüllendirilir. Öğrencinin öğretmene bir çeşit değer biçmesi, not vermesi bizim toplumda kabul görecek bir yöntem değildir. Her şeyden önce öğretmenin saygınlığına bir saldırı olarak yorumlanır. Öğretmene güvensizlik ve kuşku anlamına gelen böyle bir yöntemin yakın gelecekte de benimseneceğini sanmıyoruz. Ancak oldukça demokratik ve değerli bir ölçme yöntemi olduğu kesindir. Orta öğretimde öğretmen ve öğrenci diyaloğu çok yetersizdir. Örneğin Gökçe'nin araştırmasında öğretmeniyle görüşen danışan öğrenci oranı %30 kadardır. Ders dışında öğretmenleriyle toplum ve dünya sorunlarını konuşabilenlerin oranı ise %9'u geçmemektedir. Gökçe'nin araştırmasını yürüttüğü okulların %76.7'sinde rehberlik hizmeti bulunmamaktadır. Olanlarda ise başvuran öğrenci oranı anımsanmayacak ölçüdedir. Rehberlikten yararlananların oranı %14.7, ara sıra başvuranların oranı da %10'dur. Rehberlik hizmetinin okullara yeni girdiği düşünülürse bu başlangıç önemlidir. Öğrenciler ders ve ders dışı sorunlarını danışacak bir kimseye gereksinim duyduklarını kanıtlamaktadırlar. Oysa okullarda rehberlik hizmetlerinin yeri ve değeri daha anlaşılamamıştır. Kılavuz öğretmenlik ya rastgele bir öğretmene yüklenmekte ya da bulunursa meslekten yetişmiş bir öğretmen görevlendirilmektedir. Her iki durumda da kılavuz öğretmenler okul yönetimince önemsenmedikleri, desteklenmedikleri duygusuna kapılmakta, zamanla yalnızlığa itilmektedirler. Bu işi gönülsüz yüklenen öğretmen ise görevinin niteliğini tam kavrayıp benimseyememektedir. Genç bir kadın öğretmene kılavuz öğretmenlik görevi verilmişti. Öğrencilerden kendilerini tanıtan bir yazı yazmalarını istemiş ve şöyle konuşmuştu. Çocuklar, sizleri tanımak istiyorum, kendinizi gördüğünüz gibi anlatın. Yazılarınızı benden başka kimse okumayacak, amacım sizleri tanımaktır. Bir öğrencinin yazdığı yazı öğretmeni çok sinirlendirdi. Yazı şöyle başlıyordu. Benim adım Ahmet. Ayşe ile Osman'dan doğma velet. 1969'da doğdum. Hala yaşıyorum. Buna yaşamak denirse bir gün öleceğim. Ne olmak istediğimi bilmiyorum. Ne olacağım da önemli değil. Önemli olan gününü gün etmek. Gerisi boş. Ha, yalnız kızlara boş veremem. Şimdiye kadar epey kız tavladım. Yazı böyle ipe sapa gelmez, tutarsız düşüncelerle doldurulmuştu. Öğretmenin ilk tepkisi yazıyı alıp okul müdürüne gitmek oldu. Öğrenci sorguya çekildi, ana baba okula çağrıldı, öğretmenin elini öpüp özür dilemesine karşın genç disiplin kuruluna verildi. Bu olaydan sonra ana baba Ahmet'i bana getirdiler. Ahmet, bu olaya çok üzüldüğünü, öğretmenine saygısızlık etmeyi düşünmediğini, sadece matrak bir yazı yazmak istediğini belirtti. Ahmet'e hiç kız arkadaşı olup olmadığını sorduğumda verdiği yanıt, "Nerede bende o şans oldu?" Besbelli genç yazıda bir özlemi dile getirmiş, abuk subuk cümlelerle sorunları olduğunu anlatmak istemişti. Ailede çok içen bir babayla Ahmet'in sorunlarıyla yalnız başına uğraşmak zorunda kalan bir anne vardı. Okul müdürüne bir yazı yazarak Ahmet'in bu yazısından dolayı disiplin kuruluna verilmesinin yanlış ve rehberlik ilkelerine aykırı olduğunu belirttim. Ahmet'in saygı dışına çıkan bu yazısının bir yardım çağrısı olarak yorumlanması gerektiğini Gençle ana babasıyla rehber öğretmeninin görüşmesinin daha yararlı olacağını söyledim. Okul yönetimi anlayış göstererek gence ceza vermekten vazgeçti. Okulda disiplin ve ceza. Öğretmenler gençlerle günlük ilişkilerinde birçok sorunlarla karşılaşırlar. Sınıfta konuşmak, gürültü etmek, gülüşmek, fısıldaşmak, dersle ilgilenmemek, dalga geçmek, hayal kurmak, ödev yapmamak, sınavlarda kopya çekmek en sık rastlanan sınıf içi sorunlardır. Kimi zaman dersin büyük bir bölümü gençlere öğüt vermekle geçer. Bu da öğretmenleri yorar. Bu olağan sorunlara kimi zaman gençlerin ters yanıtları, kabalıkları, karşı gelmeleri, küstahlıkları eklenebilir ki sinir bozulur, hava gerginleşir. Soğukkanlılığını koruyamayan öğretmen öğütlere, bağırmalara, azara, hatta dayağa ve aşağılamaya başvurarak dizginleri elinde tutmaya çalışır. Dizginleri elinden kaçırmasa bile öğretim ortamı kaybolur. Öğretmenler doğaldır ki en çok sınıf disiplinini bozan davranışlara kızarlar. Sık sık karşı gelen, gürültü eden, kurallara aldırmayan öğrencilerle uğraşmak zorunda kalırlar. Çalışkan olsa da notlarını kırarlar. Buna karşılık sessiz, saygılı, uslu öğrencileri not verirken kayırma eğilimindedirler. Wickman'ın öğrenci davranışlarını öğretmenlerin ve ruh sağlığı uzmanlarının değerlendirmeleriyle ilgili bir karşılaştırması ilginç sonuçlar vermiştir. Öğretmenlere ve ruh sağlığı uzmanlarına gençlerde rastlanan bir davranış özellikleri listesi verilerek bunları önem sırasına göre dizmeleri istenmiş, öğretmenler en önemli belirti olarak ilk 6 sıraya şunları koymuşlar. Ahlak dışı davranış, dürüst olmama, küstahlık, asilik, öfkeli, sinirli oluş, kabalık. Buna karşılık ruh sağlığı uzmanlarının seçtiği önemli 6 belirti şöyle sıralanmıştır. Sıkılganlık ve çekingenlik, katılım eksikliği, aşırı duyarlılık, kuşkuculuk, hayal kurma, hayali uydurmalar. Bundan sonra da öğretmenlerin en önemli gördüğü 6 belirtiyi sıralamışlar. Sonunda ruh sağlığı açısından öğretmenlerle ruh sağlığı uzmanlarının önem verdiği niteliklerin birbirine uymadığı görülmüştür. Aynı deney 20 yıl sonra yinelendiğinde öğretmenlerle ruh sağlığı uzmanlarının değerlendirmesinin birbirine çok yaklaştığı görülmüştür. Bu sonuç hiç kuşkusuz öğretmenlerin ruh sağlığı konularında bu süre içinde bilinçlenmiş olmalarıyla ilgilidir. Aslında öğretmenler de ruh sağlığı uzmanları da öncelik verdiklerini niteliklerde haksız değillerdir. İki uçta yer alan bu nitelikler öğrencilerin gelecek uyumları ve ruh sağlıkları bakımından çok önemlidir. Ancak bu belirtilerin kendisi kadar sıklıkları da önem taşır. Çünkü bu çağda bu davranış belirtilerini arada bir göstermeyen genç yok gibidir. Kuralları hiç bozmayan, uslu ve çekingen öğrenciler öğretmenlerce beğenilir, sevilir. Bu özellikler gencin ruh sağlığının yerinde olduğunu göstermez. Arkadaşsız, çekingen, ürkek, aşırı saygılı bir genç okulda sorun yaratmaz ama kendisi çok sorunlu bir kişi olabilir. Okulda disiplin konusunda ABD'de yapılan bir soruşturmada, okulda disiplin özgür öğrenimden daha önemlidir diyenlerin büyük çoğunluğunun ana babalar %62 olduğu görülmüştür. Buna karşılık öğretmenlerin ancak %27'si disiplini özgür öğrenimden daha önemli görmüşlerdir. Ana babalar ev ödevlerini ve ezberciliği genellikle onaylamakta %70, buna karşılık öğretmenlerin ancak %46'sı yararlı görmektedir. Öğrencilerin okul işlerine katılmasını uygun bulan ana babaların oranı %25, öğretmenlerin oranı ise %40'dır. Buna karşılık öğrencilerin %70'i okul etkinliklerinde söz sahibi olmak istemektedirler. Kuralları bozan ve disipline uymayan gençlere karşı takınılacak tutum ile ilgili yanıtlar da ilginçtir. Ana babaların %63'ü bu gibi öğrencilerin cezalandırılmasını isterken öğrencilerin %37'si, öğretmenlerin %50'si, okul yöneticilerinin %41'i cezadan yana çıkmışlardır. Gençlerin davranışlarının nedeninin araştırılmasını isteyenlerinin yarıdan çoğu öğrenciler ve yöneticiler, yarıdan azı da ana babalardır. Ana babaların cezaya daha önem vermeleri, buna karşılık okul yöneticilerinin ana baba ve öğretmenlerden daha ılımlı tutum takınmaları ilginçtir. ABD'de okul müdürleri genellikle doktora yapmış eğitimcilerdir ve öğretmen-öğrenci ilişkisini düzenleyen öğrenci dostu olarak bilinirler. Oysa ülkemizde en başarılı okul yöneticisi yanına yaklaşılmayan en sert öğretmenlerden seçilir genellikle. Liseli gençlerden öğretmenleriyle ilgili en önemli 3 yakınmalarını ve beklentilerini yazmalarını istemiştim. Aldığım yanıtlardan seçilmiş örnekler. Okullarda disiplin kuralları çok sıkı, daha yumuşak, daha anlayışlı bir yaklaşım bekliyoruz. Ben bir öğrenci olarak öğretmenlerime yaklaşamıyorum, korkuyorum. Bunun suçu bizde mi, öğretmenlerde mi, yetiştirme yönteminde mi? Okullara atanmadan önce öğretmenlere çocuk ve genç psikolojisi öğretilmeli. Düşünce özgürlüğümüz yok, sosyal çalışmalarımız sürekli engelleniyor. Birçok dersimiz boş geçiyor, dersler daha zevkli anlatılabilir. Öğretmenlerimiz yorgun ve bezgin. Bizimle yalnız öğrenci gibi değil, bir genç insan gibi ilgilensinler isterim. Gençliğe suçlu gözüyle bakılıyor. Her yerde gençlik üstünde bir baskı var. Sanki tek amaç gençlere göz açtırmamak. Böyle davranmalarının nedeni bizden korkmalarıdır. Adam yerine konmak istiyoruz. Bizim de düşüncelerimiz alınmalı. Sosyal etkinliklerimize kolaylık gösterilmeli. Öğretmenlerimiz çoğu derse asık suratla giriyorlar, çok küfrediyorlar, onurumuzla oynuyorlar, bizi küçük görüyorlar, sonra da hepimizin ahlaklı ve çalışkan olmamızı istiyorlar. Öğretmenlerimiz bize arkadaşça davranmıyorlar, tek yaptıkları bizi notla korkutmak. Çoğu anlayışsız, kendi komplekslerini bize aktarıyorlar. Okulda not tek amaç olmamalı, düşünceye ve yaratmaya önem verilmiyor. Bize uyuşturucuların zararlarından söz ediliyor. Bence bugünkü eğitim sistemimiz en zararlı uyuşturucudur. Öğretmenlerimden ne mi bekliyorum? Hiçbir şey. Alay etmesinler, küfretmesinler yeter. Yakınmalar böyle sürüp gidiyor. En çok yakınma anlayışsızlıktan, sıkı disiplin ve gereksiz baskıdan. Bir öğrenci tüm bunları şöyle özetlemiş. Bizi anlamıyorlar, bizi sıkıyorlar, bize güvenmiyorlar. Ve eklemişti. Güven, anlayış, gene anlayış bekliyoruz. Bu yanıtlarda ilginç olan gençlerin pek azının ana baba ve öğretmenlerden sevgi beklemesidir. Büyük çoğunluk güven ve anlayış üstünde duruyor. Başka bir deyişle gençler çocuk gibi sevilmek değil, değer verilmek, güvenilmek, erişkin yerine konmak istiyorlar. Genel bir kural olarak okulda disiplin sıklaştıkça gençlerin tepkisi de sertleşmektedir. Gençler öğretmenlerine karşı asi, karşılık veren, kuralları çiğneyen bir tutum takındıkları gibi kendi aralarında da daha kavgacı ve geçimsiz olabilirler. Saldırgan gençler tepkilerini öğretmen ve yöneticilere gösteremezlerse kendi içlerinde daha güçsüz olanlara, şamar oğlanlarına yöneltebilirler. Katı disiplinli okullarda ve sınıflarda görünürde sessizlik ve düzen vardır ancak alttan alta tedirginlik hüküm sürer. Denetim kalkar kalkmaz düzen bozulur, küçük anlaşmazlıklar büyür. Burada sözü edilen düşmanca çok katı ve acımasız bir disiplinin uygulandığı okullardır. Ancak evde ve toplumda geçerli olan ve benimsenen otoritenin ötesinde olan baskılar tepki uyandırır. Bu nedenle o toplumda doğal karşılanan yöntemler okulda da uygulandığında gençler disiplini kabule yatkındırlar. Osmanlı döneminde evde baskı altında yetişen bir gencin okuldaki benzer tutumlara tepkisi büyük olmazdı. Günümüzde çocuklardan artık mutlak usulluk ve baş eğme beklenmiyor, onlara belli oranda söz hakkı tanınıyor. Geleneksel tutumlar tam demokratik bir nitelik almamışsa da özellikle kentlerde eskiye kıyaslanamayacak olumlu bir gelişme vardır. Kırsal yörelerde ve kasabalarda ise eski baba otoritesi etkisini sürdürüyor. Bu nedenle kırsal kesimde ve küçük kent okullarında dayak sık kullanılan bir disiplin yöntemidir. Kentlerdeki öğretmenler ise ana baba tepkisinden çekindikleri için dayağa daha seyrek başvurmaktadırlar. Otoriter bir toplumda okullardaki katı disiplin gençlerce benimseniyor diye bundan baskının iyi olduğu sonucu çıkmaz. Aşırı baskı nerede olursa olsun öğrencide kişilik gelişmesini aksatır, işbirliği ve toplu çalışma yeteneklerini köreltir, yaratıcılığı engeller. Buna karşılık disiplinin çok gevşek olduğu okullarda da kargaşa, düzensizlik ve güvensizlik vardır. Saldırgan gençler sınıflarda egemenlik kurmaya başlar, güçsüz olanlar ezilir, ürkek, korkak olur, sinerler. Ortaya hababam sınıfları çıkar. Okullarda demokratik disiplin uygulamasının en iyi sonuçları verdiğini söylemeye gerek yok. Demokratik yöntemlerle yönetilen bir okulda kurallar vardır ancak katı değildir. Uygulanamaz cinsten bir sürü yasaklarla doldurulmamıştır. Daha önemlisi sınıflarda disiplin konusunda ve birçok etkinliklerde gençlere söz hakkı tanınmıştır. Böylece gençler okul yaşamına katlanan değil, katkı yapan topluluk üyeleri durumuna gelmişlerdir. Sorumluluk almayı öğrenmişlerdir. Böyle bir düzenleme grup moralini yükseltmekte, olgun, sorumlu ve gerçekçi biçimde bağımsız davranan gençler yetiştirmektedir. Amaç gençleri bir sürü gibi gütmek değil, gençlerin kendi kendilerini yönetmeleri ve bunu başaracak öz denetim özelliğini kazanmalarıdır. Demokratik bir ortamda dayak, alay ve onur kırıcı davranışlara yer yoktur. Genç, öğretmenden öğretmen olduğu için korkmayacak, onu daha bilgili, daha olgun ve daha deneyimli olduğu için sayacaktır. Bu da içten bir saygı olacaktır, beğenme ve örnek alma olacaktır. Oysa katı otorite altındaki bir genç öğretmenin yüzüne karşı aşırı saygılı davranır, evet efendim, olur efendim, haklısınız efendim diyebilir ancak arkasından alay edebilir, sövebilir. Yani iki yüzlü davranmayı öğrenir. Okullarda öğretmenlere takılan adlar, lakaplar gençlerin sevilmeyen öğretmenlerden bir çeşit öç almalarıdır. Bir lise öğretmeni yeni gelen meslektaşına şu öğüdü veriyordu. Meslekte yenisin. Bu iş nasıl başlarsa öyle gider. Sınıfta güçlü olduğunu, dizginlerin senin elinde olduğunu ilk gün göstermelisin yoksa ipin ucunu kaçırırsın. Peki ne yapmamı önerirsin diyen genç öğretmeni meslektaşı şunu öğütlemişti. İlk günler bir fırsatını bul, sınıfın elebaşlarından birine bir güzel sopa çek, ondan sonra yıl boyu rahat edersin. Bu yaklaşım hiç kuşkusuz gençlerden oluşan bir sınıfı sürü gibi görmekten kaynaklanır. Öğrencinin iyiliği için sopayı elden bırakmamalıdır. Bu öğretmenlerden pek çoğu sınıfta belli bir düzen sağlayıp sınıf çoğunluğunu sindirebilir. Ancak tepki vermeye çok yatkın olan birkaç gençle sürekli uğraşmak zorunda kalabilir. Bu da öğretmeni ve sınıfı hep gergin tutar, öğretimin verimini düşürür. Öğretmen ayrılınca sınıf iplerini koparan bir sürü gibi boşanır. Öğretmenler arasında aynı okulda çok ayrı disiplin anlayışı olması da öğrencileri tedirgin eden ve tepkilerine yol açan bir durumdur. Öğrenciler öğretmenlerini sürekli değerlendirir, birbiriyle karşılaştırırlar. Tek tek öğretmenlerin tutumları ve sınıfta yarattıkları olumlu hava öğretim düzeyini yükseltir, sınıf düzenini sağlar. Okul müdürü de tüm okulun genel havasını olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilir. Çok katı bir yönetici okulunu kışlaya yakışan sıkı bir yönetimle yönetir ve bundan övünç duyar. Bu sıkı tutum herkesin moralini ve okul başarısını bozabilir. Kimi öğretmen yöneticiyle ters düşebilir, kimi öğretmen de yöneticinin tutumunu olduğu gibi sınıfa aktarır. Bu nedenle öğretmenlerle yöneticilerin tutum, yöntem ve amaç birliği içinde çalışmaları çok önemli ve gereklidir. Bu da öğretmenlerle yöneticilerin sürekli diyaloğu ile gerçekleşir. Katı disiplinli okullarda okul eşyasına ve malına zarar verme olaylarının çok olduğu gözlenmiştir. Sınıf düzenini bozucu davranışlar karşısında öğretmenin uyması gereken ilk kural soğukkanlı kalmaktır. Davranış sapmalarının, haylazlığın kendisine yöneldiğini düşünen ya da kendisine saygısızlık olarak gören bir öğretmen soğukkanlı kalamaz, işleri düzelteceğine büsbütün karıştırır. Arka sıralardaki gülüşme karşısında birden tepki gösteren bir öğretmenle sınıf arasında diyalog kopar. Böyle bir durumda kızmak yerine öğretmenin "Ahmet kalk bize de anlat, birlikte gülelim" demesi yetebilir. Bunu yapmayıp da Ahmet'e söylev çekmek, dalga geçmeye utanmıyor musun? Ananın, babanın ve bu milletin seni okuman için katlandığı özveriler diye konuşmak Ahmet'i kazanmaya yaramaz. Gençler olur olmaz şeye gülebilirler, arada bir de çok yerinde nükteler yaparlar. Bu durumda yapılacak en iyi şey birlikte gülmek ve dersi sürdürmektir. Bir divan edebiyatı dersinde öğretmen, "Çocuklar, bugünkü dersimiz Fuzuli" demiş, arkadan bir ses duyulmuştu. "Hangisi değil ki hocam?" Herkesin kahkahayı bastığı bu durumda öğretmenin kızması, bağırması, susturmaya çalışması, akıntıya kürek çekmek olur. Bunun yerine sınıfla birlikte gülebilir, "Nükteni beğendim ama bu seni Fuzuli'yi öğrenmekten kurtarmaz" diyerek derse dönebilir. Böyle bir yaklaşım derse ilgiyi artırıp eğitici bir işlev yapar. Ancak pek çok öğretmen böyle bir nükteyi dersinin küçümsenmesi, Dolayısıyla kendine saygısızlık sayar ve ona göre bir tepki verir. Bu nedenle öğrenciye takan ve disiplin kuruluna verenler vardır. Öğrenciyle birlikte gülmeyi öğretmenlik ciddiyetiyle bağdaştıramayan öğretmenler de çoktur. Oysa biraz gülmece, biraz mizahi yaklaşım havayı yumuşatır ve derse ilgiyi artırır. Ne yazık ki hoşgörü eksikliği eğitimde en önemli sorunlarımızdan biridir. Sanıldığının tersine hoşgörü disiplinsizlik değildir. Başka bir örnek verelim. Öğrencinin biri sınıfa yoklama yapıldıktan birkaç dakika sonra girer, öğretmene neden geç kaldığını söyler, öğretmen "Otur yerine, sen yok yazıldın" ders. Ders sonunda öğretmen bir soru sorar, gözüne geç kalan öğrenci takılır. "Sen söyle" der. Öğrencinin nükteli yanıtı "Ben yokum öğretmenim" olur. Öğretmenin gösterdiği tepki ise öğrenciyi sınıftan atmak ve disiplin kuruluna vermektir. Öğrenciye verilen ceza bir ders yılı okuldan uzaklaştırma cezasıdır. Ne yazık ki bu gerçek, olay bir yüksek öğretim kurumunda geçmiştir. Sınıf içinde hoşgörüyle karşılanmayacak davranışlar da olabilir. Bir gencin ters bir yanıtı, saygısızlığı öğretmeni güç durumda bırakabilir, haklı olarak kızdırabilir. Bu durumda öğrenciyle sınıf önünde tartışmak yararsız, hatta sakıncalı olabilir. Davranışın niteliğine göre öğretmen ya seninle dersten sonra konuşuruz ya da sınıf düzenini bozmana izin veremem, dersten çıkmanı istiyorum, seninle sonra konuşuruz diyebilir. Öfkesine kapılarak öğrenciye ağır ve onur kırıcı sözler söylemek tehlikeli ve geri tepebilen bir yöntemdir. Arkadaşları yanında aşağılandığını, küçük düşürüldüğünü gören bir gencin öğretmene tepkisi çok ölçüsüz olabilir. Bu durumda işler düzelmeyecek bir noktaya varabilir. Öğretmen saygınlığını koruyabilmek için daha da sertleşebilir, öğrencinin üzerine yürüyüp tokatlayabilir. Genç, arkadaşları içinde küçülmektense öğretmenle ilişkiyi koparmayı yeğleyebilir. Kimi genç de öğretmene baş kaldırarak arkadaşları gözünde kahraman olmaya özenebilir, tüm sınıfın sözcülüğünü üstlenir. Sınıfta sürekli sorun çıkaran uyumsuz gençler de olabilir. Bunlarla öğretmenin başa çıkması kolay olmayabilir. Bu durumda okul psikologlarının, sınıf öğretmenlerinin veya kılavuz öğretmenlerin ilgilenmesi gereklidir. Aileyle konuşmalar gencin davranışlarının nedenini aydınlatabilir. Okulda disiplin sadece öğretmenler ve yöneticilerce sağlanamaz. Gençlere kendi kendilerini denetlemelerini öğretecek en demokratik yol onur kurullarıdır. Öğrenciler arasında seçilecek 3-5 kişilik böyle bir kurul belli anlaşmazlıklar ve sürtüşmelere çözüm getirebilir. Bu kurulların üyelerinin sık sık yenilenmesinde yarar vardır. Sınıfın haylaz takımından gençlerin de bu kurullarda görev alması özellikle sağlanmalıdır. Başkalarını yargılamak zorunda kalan bir genç kendi davranışlarını da denetlemeyi öğrenir. Onur kurulları öğrencilerle yöneticilerin karşı karşıya gelmesini en aza indirdiği için gerginliği azaltan bir yöntemdir. Gençlerin yöneticilerden gelen cezalara tepkileri daha sağlıksız olabilir. Ancak arkadaş kümesinden gelen cezalar ve kısıtlamalar daha eğitici sonuç verir.